Ayrımundukuz, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 173. İkinci kitap, Pürüz. Renkler ekleyebilirim bu kalemuna, çıkar için şekil değiştirebilirim Proteus'la ve dersini verebilirim Cani Machiavelli. Shakespeare, 6. Henry, 3. bölüm. 4. bölüm. Kapa Barsavi'nin huzurunda. 1. kısım. 19.920 dedi böcek. Hepsi bu kadar. İzin verirseniz artık kendimi öldürebilir miyim? Ne yani, ben de ganimeti saymamıza seve seve yardım edersin sanıyordum böcek dedi Jean. Perelandro evinin altındaki cam mahzende yemek salonunun ortasında bağdaş kurmuş oturuyorlardı. İkiliği neredeyse çepeçevre saran ışıltılı yığınlar halinde dizilmiş, bol miktardaki altın sikkeye yer açmak için masa ve sandalyeler kenara çekilmişti. ''Onu eve tirinler halinde getireceğini söylememiştin ki.'' ''Eh, akdemir kıymetlidir, hiç kimse çıkarıp da bir başkasına 5 şilin vermez ve hiç kimse öyle bir parayı yanında gezdirecek kadar aptal değildir. Meraggio tüm büyük ödemeleri tirinle yapar.'' Kilerin giriş koridorunda bir takırtı duyuldu, sonra da Lucas Fairwhite olarak giyinmiş haldeki Lock köşenin arkasından çıkageldi. Sahte gözlüğünü çıkardı, kravatlarını gevşetti ve omuzlarını silkerek yün ceketini özensizce yere attı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti ve elinde mavi bal mumuyla mühürlenmiş katlı bir parşömen parçası sallıyordu. 7500 daha çocuklar, ona 4 muhtemel kalyon daha bulduğumuzu ama şimdiden para akışı sorunları yaşadığımızı söyledim. Verilecek rüşvetler, gemilere geri çağrılıp ayıltılacak mürettebatlar, gönlü alınacak subaylar, kovalanacak diğer nakliyeciler falan. O da bir dediğimi iki etmeden gülümseyerek parayı verdi. Tanrılar aşkına, bu vurgunu 2 sene önce akıl etmeliydim. Sahte gemileri ve evrakları hazırlamakla uğraşmamıza bile gerek yok. Çünkü Salvara oyunun Fairwhite kısmının bir yalan olduğunu biliyor. Bize de keyfimize bakıp paraları saymaktan başka yapacak bir iş kalmıyor. Madem o kadar keyiflisin, niye parayı sen saymıyorsun? Böcek ayağa fırladı ve sırtıyla ensesinden bir dizi çıtırtı yükselene kadar gerindi. Seve seve böcek. Lok ahşap bir dolaptan bir şişe kırmızı şarap alıp kendine yarım bardak içki doldurdu. Sonra da rengi soluk pembeye dönünceye dek ona pirinç bir sürahiden ılık yağmur suyu kattı. Sen de yarın Lucas Fairwhite'ı canlandırırsın. Don Salvara'nın bir değişiklik fark etmeyeceğinden eminim, para tamam mı? 20.000 tirin halinde 5.000 şilin dedi Jean. Tabii yazmandık ücretlerine, muhafızlara ve Meraggio'dan buraya getirmek için kiraladığımız yük arabasına harcanan 80 tirin hariç. Centilmen piçler büyük miktarlarda değerli eşyayı Perelandro evindeki karargahlarını taşımak için basit bir değiş tokuş sistemi kullanırlardı. Bir dizi mola yerinde sikke dolu kasalar bir arabadan kaybolur ve sıradan yiyecek içecek etiketli fıçılar bir diğeriyle alınıp götürülürdü. Ne de olsa köhne bir tapınak bile düzenli bir temel gıda maddeleri akışına ihtiyaç duyardı. Eh dedi Lok, zavallı efendi Fairwhite'ın giysilerinden kurtulayım da gelip bunları hazine odasına taşımanıza yardım edeyim. Aslında yatak odalarının arkasında, yani mahzenin arka kısmında bir değil 3 hazine odası mevcuttu. Bunlardan ikisi yaklaşık 3 metre derinliğinde atacam kaplı geniş kuyulardı ve asıl amaçları bilinmiyordu. Üzerlerindeki menteşeli ve basit tahta kapaklarıyla daha ziyade toprağa gömülmüş minyatür birer tahıl ambarına benziyorlardı. Her ikisi de hatırı sayılır bir seviyeye kadar çeşit çeşit sikkeyle doldurulmuştu. Gümüş ve altın sikkelerin büyük bir çoğunluğu kuyulara aktarılırdı. Hazine odalarının çeperlerindeki dar tahta raflarda ise küçük keseler ve daha kullanışlı para birimlerinden oluşan yığınlar dururdu. Bakır baron dolu ucuz keseler, sıkıca dürülmüş gümüş solonların beklediği kaliteli deri cüzdanlar ve yarım bakır kırıklarının yığıldığı küçük kaseler. Hepsi de çetenin herhangi bir dümeninde veya ihtiyacında çabucak alınmak üzere hazır beklerdi. Yabancı para birimlerinden oluşan küçük yığınlar bile unutulmamıştı. 7 ilik krallığının markları, Talverra'nın solarileri ve diğerleri. Peder zincirin hayat olduğu günlerde bile ne kuyulara ne de onların bulunduğu odaya kilit vurulmazdı. Bu yalnızca centilmen piçler birbirlerine güvendikleri, ki güvenirlerdi, veya lüks mahzenlerinin varlığı sıkı korunan bir sır olduğu, ki öyleydi, için değildi. Asıl sebep daha pratikti. İçlerinden hiçbirinin ne Kahlo veya Galdo'nun, ne Lok veya Jan'ın, ne de böceğin giderek büyüyen kıymetli metal yığınlarıyla yapacak bir şeyleri yoktu. Kappa Barsavi haricinde Kamor'un en varlıklı hırsızları onlar olmalıydı. Don Salvara'nın ikinci senedi de bozdurulduğunda raflardan birinde tutulan küçük parşömen hesap defterindeki toplam meblağ 43 bin tam şilini bulacaktı. Centilmen piçler şu an soymakta oldukları adam kadar onun akranlarının çoğundan, hatta tüm kentteki en meşhur ticarethanelerin ve kooperatiflerin bazılarından daha zengindiler. Ama başkalarının gözünde sıradan hırsızlardan oluşan mütevazı bir çeteydiler. Yeterince becerikli ve basiretli olmalarının yanı sıra düzenli bir gelir elde ediyorlardı. Fakat çok da mata oldukları söylenemezdi. Kişi başı 10 şiline bir sene boyunca rahat bir yaşantı sürdürebilirlerdi. Ve bundan daha fazlasını harcamak, Kamor'daki hem yasal hem de yasa dışı her türlü otoritenin akla hayale gelebilecek en tatsız ilgisine hedef olurdu. 4 senede 3 dev vurgun yapmışlardı ve şimdi 4.'sü üzerinde çalışıyorlardı. 4 sene boyunca kazandıkları paranın büyük çoğunluğu sayılmaktan ve hazine odalarının derinliklerine atılmaktan başka bir işe yaramamıştı. İşin aslı şuydu ki zincir onlara Kamor soylularını biriktirdikleri servetin yükünden bir nebze kurtarmaları için harika bir eğitim vermiş ama belki de sözü edilen meblağların muhtemel kullanımları konusunu ihmal etmişti. Centilmen piçlerin yeni hırsızlıkları finanse etmek dışında o parayla ne yapacaklarına dair en ufak bir fikirleri bile yoktu. Kappa Barsavi'ye ödedikleri haraç haftada ortalama bir şilindi. İkinci kısım. Sevinin diye haykırdı Kahlo mutfağa girerken. O sırada Lok ile Jan masayı eski yerine taşımakla meşguldüler. Sansa kardeşler geri geldi. Bu kelime öbeği daha önce hiç başka biri tarafından telaffuz edilmiş midir acaba dedi Jan. Sadece şehrin dört bir tarafındaki bekar bayanların yatak odalarında dedi Galdo, masaya küçük bir bez çuval bırakırken. Lok çuvalı sallayarak açtı ve içindekileri gözden geçirdi. Yarı kıymetli taşlarla işlenmiş birkaç madalyon, orta kalitede bir gümüş çatal bıçak takımı, ucuz oymalı bakırından tutun da obsidiyen ve elmas zerreleriyle süslü, altın ve platin burgularına kadar çeşit çeşit yüzük. ''Ah çok hoş'' dedi Lok, ''çok münasip. Jan sana zahmet palavra kutusundan birkaç şey daha seçer misin? Biraz da para getir. 20 solon yeter mi?'' ''20 kafidir.'' Lok sandalyeleri yemek masasının etrafına dizmesine yardım etmeleri için Kahlo ile Galdo'ya el ederken Jan da hazine odasına geri döndü. Odanın sol duvarına uzun ve dar bir tahta sandık dayanmıştı. Jan sandığın gıcırtılı menteşelerle tutturulmuş kapağını açtı ve yüzünde düşünceli bir ifadeyle içini eşelemeye başladı. Palavra kutusu yaklaşık yarım metre derinliğindeki ışıltılı bir mücevher biblo ev eşyası ve incik boncuk yığınıyla doluydu. İçinde kristal heykelcikler, fil dişi çerçeveli aynalar, kolyeler, yüzükler ve 5 çeşit değerli metalden yapılmış şamdanlar vardı. Hatta darbelere karşı korunmaları için keçeyle sarılmış ve üzerlerine küçük kağıt etiketler yapıştırılmış birkaç ilaç şişesiyle simyasal iksir bile mevcuttu. Centilmen piçler operasyonlarının gerçek doğasını Kappa'ya asla anlatamayacaklarından ve hakikaten de bacalardan inip evlere girmeye zamanları veya niyetleri olmadığından palavra kutusu süre giden aldatmacalarının temel taşlarından biri haline gelmişti. Yılda bir iki kez Talişam'a ya da Aşmer'e yani ihtiyaç duydukları şeyleri açık açık alabilecekleri yerlere giderler ve oralardaki rehinci dükkanlarında ve çarşılarda alışveriş yaparak kutuyu ağzına kadar doldururlardı. Kamor'dan buldukları eşyalarla genellikle Sansa'ların anlık bir hevesle çaldıkları ya da böceğin devam eden eğitimi gereği elde ettiği şeylerle ona biraz ekleme yaptıkları da olurdu. Jean bir çift gümüş şarap kupası, kaliteli bir deri kutunun içindeki altın çerçeveli bir gözlük ve keçeye sarılı o küçük şişelerden birini seçti. Tüm bunları bir elinde dikkatle tutarak bir raftan 20 küçük gümüş sikke aldı. Attığı bir tekmeyle palavra kutusunun kapağını kapattı ve çabucak yemek salonuna döndü. Böcek tekrar grubun arasına katılmıştı ve caka satarak bir solonu sağ elinin parmak eklemlerinin arasında gezdiriyordu. Bu numarayı daha birkaç hafta önce aynı şeyi iki elleriyle birden yapabilen ve kusursuz bir uyumla yön değiştirebilen Sanza kardeşleri aylarca izlemesinin ardından öğrenmişti. ''Gelin bu sefer durgun bir hafta geçirmiş olalım.'' dedi Jean. ''Zaten geceler bu kadar ıslakken hiç kimse ikinci kat adamlarından fazla bir şey beklemez. Hatta gereğinden fazla şey götürürsek göze bile batabiliriz. Haşmet Meap hiç şüphesiz anlayışlı davranacaktır.''
''Elbette.'' dedi Locke. ''Oldukça akla yatkın bir fikir.''
Elini uzatıp daha yakından bakmak için keçeye sarılı şişeyi aldı. Kendi eliyle yazdığı etiket onu şeker katılmış afyon sütü, yani zengin bayanlar için kurulmuş jerem haşhaşından üretilen bir lüks olarak tanımlıyordu. Locke etiketi ve keçeyi çıkardı, sonra da köşeli şişeyi ağzındaki pirinç tıpayla beraber bez çuvala koydu. Onu ganimetin geri kalanı izledi. ''Tamamdır, şimdi üstümde Lucas Fairwhite'dan kalma en ufak bir iz var mı? Herhangi bir boya veya leke?'' Locke kollarını iki yana açıp durduğu yerde birkaç kez döndü. Jean ve Sansa'lar şimdilik bütünüyle Locke'la Mora olduğuna dair onu temin ettiler. ''Eh, madem hepimiz olmamız gerektiği gibiyiz, gidip vergimizi ödeyelim.'' Locke içi çalıntı eşyalarla dolu çuvalı alıp gelişigüzel bir şekilde böceğe doğru fırlattı. Bir şaşkınlık nidası atan çocuk elindeki sikkeyi düşürdü ve boğuk metal takırtıları eşliğinde çuvalı yakaladı. ''Herhalde bunu ahlaki eğitimim için bana taşıtıyorsun.''
''Hayır,'' dedi Locke. ''Bu sefer sadece tembellik ediyorum ama en azından dümen sırığını senin kullanman gerekmeyecek.''
Üçüncü kısım. Muhtelif kaçış tünellerini ve yan girişleri kullanarak Pere Landro tapınağından ayrıldıklarında vakit öğleden sonranın üçüncü saatiydi. Hafif bir yağmur çiseliyor, gökyüzü sanki tanrılar tarafından cetvel ve kalem kullanılarak özenle iki parçaya ayrılmış gibi görünüyordu. Kuzey yönü koyu renkli alçak bulutlarla doluyken güneşin alçalmaya başladığı güneybatı tarafı ise parlak ve açıktı. Sıcak taşlara yeni yağan yağmurun o hoş kokusu dört bir yanı dolduruyor, kent havasının alışıldık miyasmasını kısa bir süreliğine bastırıyordu. Centilmen piçler bir kez daha tapınak semtinin güneybatı rıhtımında toplanıp kiralık bir gondol durdurdular. Uzun, sığ ve fazlasıyla yıpranmış haldeki teknenin prova sereninde ahşaptan yapılma küçük bir İono idolü bulunuyordu. Onun hemen altına da yeni öldürülmüş bir sıçan bağlanmıştı. Bu güya alabaralara ve diğer talihsizliklere karşı emsalsiz bir muskaydı. Teknenin kıçına tünemiş olan gondolcu kırmızı ve turuncu çizgili ceketiyle tıpkı bir papağana benziyordu. Cılız omuzlarının altına kadar sarkan geniş siperlikli hasır bir şapkayla yağmurdan korunuyordu. Çok geçmeden adamın tanıdık bir kaçak gondolcu ve yan kesici, yani gri suratlar çetesinden ürkek Vitale Vento olduğu ortaya çıktı. Vitale çiseleyen yağmurun bir kısmını yolcularından uzak tutmak için küflü bir deri şemsiye açtı, sonra da gondolu tapınak semtinin yüksek taş setleriyle Mara Camorazza'nın gür yeşillikleri arasından doğuya doğru sarsıntısızca itmeye başladı. Mara Feren hükümdarlığı zamanında zengin bir vali için bir labirent bahçe vazifesi görmüştü. Şimdilerde ise şehir inzibatlarının neredeyse hiç uğramadığı ve yan kesicilerin mesken edindiği bir uğrak yeri haline gelmişti. Namuslu vatandaşların bu tehlikeli ve yeşil tünellere adım atmalarının tek sebebi diğer 8 adayı birbirine bağlayan bir yaya köprüsü şebekesinin ortasında yer almasıydı. Jean kemerine sıkıştırdı, çok küçük bir şiir kitabını okumak üzere rahatça yerine yerleşirken böcekle parmak eklemlerinde para gezdirme alıştırmasına devam etti. Tabii insan içinde çok daha az dikkat çekecek bir bakır sikkeyle. Locke ile Sansa kardeşlerse görevlerinden biri nispeten az korunan veya aşırı yüklü kargo mavnalarını kafadarlarına haber vermek için Vitale ile iş konuştular.
Vitale arada bir kıyıya gizlenmiş, gözcülere el işaretleri yaparken centilmen piçler de kibarca bunu fark etmemiş gibi davrandılar. Kullandıkları güzergah onları gündüz vakti bile kasvetinden bir şey yitirmeyen Gölgeler Tepesi'nin yakınından geçirdi. Şans eseri yağmur hızlanmış, eski kabirler krallığı bir sis perdesinin arkasında bulanıklaşmıştı. Vitale tekneyi sağa döndürdü. Kısa süre sonra gondolu Gölgeler Tepesi ile darlığın arasından güneye doğru itiyordu. Denize yönelen kanalın akıntısı da gondolcuya yardım ediyor, suyun yüzeyi düşen yağmur damlalarının dalgacıklarıyla kıpır kıpır oluyordu. Güney yönüne doğru hızla ilerlemeyi sürdürürlerken kanaldaki trafik giderek seyrelip tekinsizleşti. Artık Kamor dükünün açık egemenliğinden çıkıp Kapa Barsavi'nin şahsi yönetimine geçiş yapıyorlardı. Sol taraflarındaki Kömür Dumanı Mahallesi'nin ocaklarından kapkara duman sütunları yükseliyor ve yağmurun baskısıyla çabucak genişleyip seyrediyordu. Dük rüzgarı onları Kül Düşlü'ye, yani şehrin en hastalıklı görünümlü adasına kadar itecekti. Çeteler ile evsizler asırlar önce görkemli olan, şimdilerde ise isle kaplı villalarda yer kapmak için birbirleriyle çekişirlerdi orada. Yanlarından kuzey istikametinde ilerleyen bir Mavna geçip gitti. Etrafına bayat bokların ve taze ölümlerin kokusunu yayıyordu. Mavna'da bütün bir koşum grubunu teşkil edermiş gibi gözüken at leşleri yatıyor, yarım düzine yıkıcı onları elden geçiriyordu. Dipnot: ölü hayvanları kesip satan bir tür kasap. Adamlardan bazıları leşleri kol boyundaki tırtıklı bıçaklarla doğrarken, diğerleri de hummalı bir şekilde kan lekeli muşambaları yağmurun altında serip düzeltiyordu. Hiçbir kamordu kazanın görünümüne ve kokusuna bundan daha uygun bir örnek talep edemezdi. Eğer tortuluk fakirlikten geçilmiyorsa, kapanın adı kötüye çıkmışsa, mağara kamoratsa, güpe gündüz bile tehlikeliyse ve Kül Düşlü pis olduğu kadar bakımsızsa, kazanda tüm bu şeylerin insan ümitsizliğiyle katmerlenen bir karışımıydı. Sıcak bir yaz günü bir cenaze levazımatçısının ceset deposuna çevrilmiş bir fıçı bozuk bira gibi kokardı. Bu semtteki ölülerin çoğu mahkumları tarafından dilenciler höyüğünün tepelerine kazılan fukara çukurlarına asla ulaşmayıp ya kanallara atılır ya da bulundukları yerde yakılırdı. Gizli barıştan önce bile hiçbir sarı ceketli yanına bir müfreze almadan kazana girmeye cesaret edemezdi. 50 yılı aşkın bir zamandır buradaki hiçbir tapınağın bakımı yapılmamıştı. Kazanın sokaklarına Barsavi'nin en hoyrat ve kontrolü zor çeteleri hükmederdi. Kavga dövüşün eksik olmadığı tavernaları, nazar inleri ve seyyar kumarhaneleri sıçan yuvalarına tıkışmış ailelerle dip dibe dururdu. Genel kanı Kamor'un dürüst vatandaşlarından üçte birinin kazana yığılmış olduğu yönündeydi. Binlerce serseri ve haydut durmaksızın didişip komşularına hayatı zindan eder, en ufak bir şey başaramayıp bir arpa boyu kadar bile yol alamazlardı. Lok yangın yerinden, Jan ise konforlu kuzey köşesinden gelmişti. Kalo ile Galdo Gölgeler Tepesi'ne taşınmadan önce birer tortuluk sakiniydi. Bir tek böceğin geldiği yer kazandı ve çocuk centilmen piçlere katıldığı iki sene boyunca orası hakkında tek kelime bile etmemişti. Şimdi oraya virane rıhtımlara, üst üste binmiş gece konulara ve çamaşır iplerinde dalgalanarak nem toplayan çamaşırlara bakıyordu. Sokaklar rutubetli yemek ateşlerinin sağlıksız dumanıyla kahverengiye boyanmıştı. Mahallenin taşkın duvarları yıkıldı yıkılacaktı ve ata camının büyük bölümü moloz yığınlarının altına gömülmüştü. Böceğin sikkesi parmak eklemlerinin arasında dans etmeyi bırakmıştı ve sol elinin tersinde hareketsizce durmaktaydı. Birkaç dakika sonra kazanın merkezini geride bırakıp ahşap çöplüğün doğu sınırını teşkil eden yüksek ve ince dalga kırana ulaşmaları Lok'u içten içe sevindirdi. Kamor'un gemi mezarlığı gondolun arkada bıraktığı kazana kıyasla oldukça iç açıcı gözüküyordu. Geldikleri yer sahiden de bir mezarlıktı. Oynak çarşıdan daha büyük olan bu geniş ve korunaklı körfez yüzlerce gemi ve teknenin suya batıp çıkan enkazıyla doluydu. Bazıları gövdeleri kah yukarı kah aşağı bakacak şekilde dalgaların üstünde yüzer. Bazıları demirliyken diğerleri serbestçe gezer. Kimi çürüyüp giderken diğerleri çarpışmaların yahut mancınık taşlarının etkisiyle yarılmış vaziyette beklerdi. Enkazların arasında soğuk bir çorbanın yüzeyini bağlamış kabak misali, daha küçük tahta molozlardan oluşan bir katman yer alır, gelgitle beraber onlar da yükselip alçalırdı. Sahtefer çöktükten sonra bu hurda yığını kimi zaman Kamor körfezinden gelen yaratıkların görünmez geçişleriyle dalgalanırdı. Upuzun dökme demir kapılar tüm ana kanalları bir işgale karşı kapalı tutsa da ahşap çöplüğün güney tarafı denize açıktı. Çöplüğün ortasında şişman, direkleri kırık bir gemi yüzerdi. 60 metre uzunluğunda ve onun yarısı kadar genişliğindeydi. İki tane pruvada, iki tane de kıçta olmak üzere suya girip gözden kaybolan zincirlerle yerine sıkıca demirlemişti. Kamor hiç bu kadar ağır ve hantal bir şey inşa etmemişti. Tıpkı uzun yıllar önce peder zincirin de Loka söylediği gibi, gemi uzaklardaki Tal Verrar tersanelerinin iyimser ürünlerinden biriydi. Yüksek ve düz kasara güvertelerini artık geniş ipek tenteler örtüyordu. O tentelerin altında Jerem'in sefahat kasırlarıyla boy ölçüşebilecek partiler verilebilirdi. Fakat o sırada güverteler yağmur perdesinin arkasından dışarıya bakan silahlı adamların pelerinli suretleri dışında boştu. Lok içlerinden en az bir düzinesini görebiliyordu. Ellerinde uzun yaylar ve arbaletler olduğu halde ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dikiliyorlardı. Çöplüğün orasında burasında hareket eden insanlar göze çarpıyordu. Nispeten az hasarlı teknelerden bazıları sığınmacı aileler için ev vazifesi görürken, bazıları da sert görünümlü adamlardan oluşan ekiplerce açık açık gözlem noktaları olarak kullanılıyordu. Vitale bir taraftan gondolu büyük gemi enkazlarının arasındaki dolambaçlı kanallarda yüzdürürken, diğer taraftan da yanlarından geçtikleri adamlara bariz el işaretleri yapmayı ihmal etmiyordu.
''Gri kral geçen gece birini daha hakladı.'' diye mırıldandı gondolcu sırığına yüklenirken. ''Şu anda bir sürü tedirgin insan ellerinde kocaman adam katilleriyle gözünü üstümüzde tutuyor.''
''Biri daha mı?'' Kalo gözlerini kıstı. ''Biz daha duymamıştık. Nalları diken kim?''
''Tam Şilinlerden Uzun Tesso. Herifi paslı suda bulmuşlar. Eski bir dükkanda iple çekilip taşakları kesilmiş. Görünüşe bakılırsa kan kaybından gitmiş.''
Lok ile Jean aralarında bakışırlarken ürkek Vitale omurdandı. ''Tanır mıydınız?''
''Bir bakıma'' dedi Lok ve uzun zaman önce.
Lok derin düşüncelere daldı. Tam Şilinlerin garristalığını da yapan, daha doğrusu düne kadar yapmış olan Tesso, Barsavi'nin en çok kazanan adamlarından biri ve Kapa'nın küçük oğlu Pacero'nun yakın dostuydu. Barsavi ile örümcek hariç Kamor'daki hiç kimsenin ona el sürememesi gerekirdi. Fakat kendine gri kral diyen o kahrolası görünmez kaçık ona pek güzel el sürmüştü.
''Bu 6. oluyor değil mi?'' diye sordu Jean.
''7. dedi Lok.
''Senle ben 5 yaşımıza bastığımızdan beri hiç bu kadar çok garrista öldürülmemişti.''
''Heh'' dedi Vitale. ''Bir zamanlar sana özendiğimi düşünüyorum da Lamora. Hem de bu küçücük çetene rağmen.''
Lok ona dik dik bakarak bu bulmacayı kafasında çözmeye çalıştı ama pek başarılı olamadı. 2 ayda 7 çete lideri öldürülmüştü. Hepsi de mesafe sahibiydi ama bunun dışında çok az ortak yönleri vardı. Lok uzun zamandır Kapa'nın gözünde fazla önem taşımadığı gerçeği de teselli bulmuştu. Ama artık kafasında soru işaretleri beliriyordu. Birinin listesine girmiş olabilir miydi? Barsavi'nin gözünde gri kralın bir arbalet okuyla sonlandırmak isteyebileceği öngörülmemiş bir değere sahip olabilir miydi? Kendisi ile o ok arasında daha kaç kişi vardı?
Kahretsin dedi Jean, sanki vaziyet yeterince karmaşık değilmiş gibi.
Belki de mevcut işimizi hallettikten sonra bir süreliğine ortadan kaybolsak iyi olur dedi Galdo.
Gondolun yan tarafına yaslanıp çevresindekilere bakınarak.
''Gidip Tal Verrar'ı veya Tal İşam'ı görürüz veya en azından seni yollarız Lok.''
''Yok daha neler.
Locke teknenin yanından suya tükürdü. Kusura bakma Galdo, bunun akıllıca bir fikir gibi geldiğini biliyorum ama hesabını iyi yap. Kappa bu zor zamanda kaçıp gitmemizi asla affetmez. Verdiği mesafeyi geri alır ve bulabildiği en hödük orospu çocuğunu başımıza getirir. O burada kaldığı sürece hiçbir yere gidemeyiz. Hatta başkalarına fırsat kalmadan Nazca dizlerimi kırar. Kalbim sizinle çocuklar. Vitale sırığı bir elinden diğerine geçirdi ve hassas itişlerle gondolu yok sayılamayacak kadar büyük bir enkaz parçasının etrafından dolaştırdı. Kanalda çalışmak kolay değil ama en azından hiç kimse her zamanki sebepler dışında beni öldürmek istemiyor. Sizi mezarda mı bırakayım yoksa rıhtımda mı? Harza'yı görmemiz lazım dedi Locke. Ah bugün muhakkak keyfi yerindedir. Vitale gondolu çöplüğün kuzey kıyısına birkaç taş iskelenin bir dükkanı ile pansiyon sırasının önünde çıkıntı yaptığı yere doğru sertçe itmeye başladı. Rıhtım öyleyse.
19. ayrımın sonu. Sayfa 185.